Ayrım 20. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 209. CFC kurulduğundan beri koyun öte yakasındaki transatlantik limanıyla ne de ruhlar koyundaki pazar iskelesiyle hiçbir ilişiği olmayan ırmak rıhtımındaydı. Çinko damlı, çift saçaklı, cephesiz sütunlarla bezeli uzun tek bir balkonu olan ahşap bir yapıydı. Dört yanındaki demir parmaklıklı pencerelerinden rıhtımdaki gemiler duvara asılı resimler gibi görünüyordu. Almanlar ilkin yapıyı yaptıklarında damın çinkolarını kırmızıya, tahta perdeleri parlak beyaza boyamışlardı. Öyle ki yapı bir ırmak gemisini andırıyordu. Sonra onu boydan boya maviye boyamışlardı. Florentino Ariza'nın şirkette çalışmaya başladığı dönemde ise belli bir rengi olmayan tozlu bir hangara dönüşmüş, paslanmış damın eski levhalarının üstünde yeni çinko levhalar konmuştu. Yapının arkasında kümes telleriyle çevrili, çakıllı bir avluda sonradan yapılmış iki büyük depo, içinde yarım yüzyıllık ırmak taşımacılığının artıklarının kokuştuğu pis, kötü kokulu bir kanal vardı. Simon Bolivar tarafından denize indirilen tek bacalı ilkel gemilerden, kamalarında elektrikli vantilatörler bulunan çok yeni gemilere dek tarihsel gemilerin molozları. Bunların çoğu başka gemilerde kullanılmak üzere sökülmüştü. Ama birçoğu da öyle iyi durumdaydı ki onları daha da özenir kılan, iguanaları ürkütmeden, kocaman sarı çiçeklerin yapraklarını kesmeden bir fırça darbesiyle yeniden yüzdürülebilirmiş gibi görünüyorlardı. Yapının birinci katında yönetim bölümü yer alıyordu. Sivil mimarlarca değil, gemi mühendislerince yapıldıklarından gemi kameralarını andıran küçük ama rahat, iyi donatılmış odalar. 12. Leon amca koridorun sonundaki bir odada yürütüyordu işlerini. Memurlardan biriymiş gibi, tek bir farkla. Her sabah hoş kokulu çiçeklerle dolu bir cam vazo buluyordu masasının üstünde. Zemin katta kaba saba sıralarla bilet satışı ve bagaj işlerinin düzenlendiği bir tezgahın bulunduğu bir bekleme salonuyla yolcular bölümü vardı. En arkada da adı bile görevlerinin belirsizliği hakkında bir fikir veren genel işler bölümü vardı. Burada şirketin öteki bölümlerinde çözülememiş sorunlar yavaş yavaş ölmeye bırakılıyorlardı. Leona Cassiani bir okul sırasının arkasında dağ gibi yığılmış mısır çuvalları çözüm bekleyen kağıtlar arasında kaybolmuştu. 12. Leon amcanın genel işler bölümünün bir işe yarayabilmesi için neler düşündüğünü sormaya onu görmeye gittiği gün. Tüm memurları toplayarak 3 saat süren sorulardan, kuramsal varsayımlardan, somut kanıtlardan sonra onca soruna çözüm bulamamanın tam tersine hiçbir çözümü olmayan çeşitli yeni sorunlarla karşılaşmanın sıkıntısıyla bürosuna döndü 12. Leon. Ertesi gün Florentino Ariza bürosuna gelince Leona Cassiani tarafından hazırlanmış, inceleyip uygun görürse amcasına göstermesi ricasıyla bir nota buldu. Bir gün önceki inceleme sırasında tek sözcük bile söylemeyen tek kişi oydu. İşe acınarak alınmış bir memura yaraşır biçimde davranmıştı bile bile. Ama notada bunu işini savsakladığı için değil, bölümün hiyerarşisine saygısından yaptığını belirtiyordu. 12. Leon amcaya köklü bir yeniden örgütlenme önerilmişti. Ama Leona Cassiani tam tersini düşünüyordu. Çünkü gerçekte genel işler bölümü diye bir şey yoktu. Öteki bölümlerin başlarından saldıkları can sıkıcı ama önemsiz sorunların çöplüğüydü bu bölüm. Bu nedenle de çözüm, genel işler bölümünü kaldırmak, sorunları ilgili bölümlerde çözülmek üzere onlara geri göndermekti. 12. Leon amcanın Leona Cassiani'nin kim olduğu konusunda en küçük bir fikri bile yoktu. Bir gün önceki toplantıda öyle birini gördüğünü de anımsamıyordu. Ama notayı okuyunca onu bürosuna çağırtıp kapalı kapılar ardında 2 saat konuştu. İnsanları tanımak için başvurduğu yönteme uygun olarak her şeyden söz ettiler. Nota sağduyuyla yazılmıştı. Çözüm gerçekten de istenen sonucu verdi. Ama 12. Leon amca için bunun önemi yoktu. Onun için önemli olan Leona Cassiani'ydi. En çok dikkatini çeken ilkokuldan sonra yalnızca moda okulunda öğrenim görmüş olmasıydı. Ayrıca hızlı bir yöntemle evde kendi kendine İngilizce öğreniyor, 3 aydan beri de akşamları daktilo kurslarına gidiyordu. Önceleri telgraf, daha önce de buharlı gemiler için söylendiği gibi geleceği olan yeni bir meslekti bu. Görüşmeden çıktığında 12. Leon amca ona adaşım Leona demeye başlamıştı. Artık hep böyle gidecekti. Leona Cassiani'nin önerisine uygun olarak tartışmalı bölümü bir kalem darbesiyle kaldırmaya, sorunları onları yaratanlarca çözülmek üzere dağıtmaya karar vermiş, Leona Cassiani için de bir görev yaratmıştı. Belli bir adı, belli bir işlevleri olmayan bir iş. Gerçekte kendi özel yardımcılığı. O gün öğleden sonra genel işler bölümünün şerefsiz cenaze töreninin ardından 12. Leon amca Florentino Ariza'ya Leona Cassiani'yi nerede bulduğunu sordu. O da gerçeği anlattı. Öyleyse tramvaya bin, onun gibi kimi bulursan getir bana dedi amcası. Bunun gibi 2-3 kişi olsa gemimizi yüzdürürüz. Florentino Ariza, 12. Leon amcanın kendisine özgü şakalardan birini yaptığını sandı. Ama ertesi gün arabasız kaldığını gördü. Arabayı 6 ay önce emrine vermişler, şimdi de tramvaylarda gizli yetenekler bulsun diye geri almışlardı onu. Öte yandan Leona Cassiani'nin başlangıçtaki kuşkuları kısa zamanda yok oldu. İlk 3 yıl boyunca öylesine kurnazca içinde sakladığı ne varsa ortaya koydu. Aradan 3 yıl daha geçtikten sonra her şeyin denetimini ele almış, 4 yıl sonra da genel yazmanlığın eşiğine dayanmıştı. Ama içeri girmeyi reddetti. Çünkü Florentino Ariza'nın yalnızca bir basamak altında bir görevdi bu. O zamana dek onun buyruğundaydı. Böyle de kalmak istiyordu. Gerçekte durum başka türlü olsa da. Florentino Ariza kendisinin onun buyruğunda olduğunun bilincinde değildi. Ama öyleydi. Gizli düşmanlarının tuzaklarına karşı yükselmesine yardım etmek için Leona Cassiani'nin yönetim kurulunda önerdiklerini uygulamaktan başka bir şey yapmamıştı Florentino Ariza. Leona Cassiani'nin gizleri kullanmakta şeytanca bir yeteneği vardı. Her akşam gerektiği anda olması gerektiği yerde olmayı biliyordu. Güçlüydü, sessizce, bilgece bir yumuşaklığı vardı. Ama gerektiğinde yüreğinde acıyla çelik gibi bir kişiliğin dizginlerini gevşetiyordu. Bunu hiçbir zaman kendi çıkarına yapmıyordu ama. Biricik hedefi Florentino Ariza'nın kendi gücünü çok iyi hesaplamaksızın varmak istediği yere yükselebilmesi için bedeli ne olursa olsun gerekirse kanı pahasına basamaklardan çıkmaktı. Sarsılmaz iradesiyle nasıl olsa kısa sürede yapacaktı bunu ama gerçekte salt gönül borcundan ötürü yaptı. Öyle kararlıydı ki Florentino Ariza, Leona Cassiani'nin çevirdiği dümenler arasında kendini yitirdi. Şanssız bir anda yolunu kapatmaya çalıştığını sanarak onun yolunu kesmeye çalıştı. Leona Cassiani hemen haddini bildirdi. Yanlış anlamayın, dedi. İstediğiniz zaman her şeyden uzak dururum ama iyi düşünün. Gerçekten de bunu hiç düşünmemiş olan Florentino Ariza, o zaman elinden geldiğince iyi düşündü ve silahlarını teslim etti ona. Gerçekte sürekli bunalım içindeki bir şirkette bu pis savaşın ortasında ardı arası kesilmeyen kadın avcılığının üzüntüleri ve Fermina Daza'nın gittikçe belirsizleşen imgesi arasında tasasız Florentino Ariza'nın savaşın humması içinde pisliğe ve aşka bulaşmış bu yabanıl zencinin büyüleyici görünüşü karşısında bir an bile içi rahat olmamıştı. Öyle ki onu tanıdığı o akşamüstü sandığı gibi biri olmadığına, ilkelerinin canını cehenneme gönderip külçe altınla karşılığını ödemek zorunda kalsa bile onunla sevişemediğine birçok kez esef etti için için. Çünkü Leona Cassiani, ürkmüş bir kaçak köleninkini andıran giysileri, çılgın türbanları, sallantılı küpeleri, kemikten yapılmış bilezikleri, yığın yığın kolyeleri, parmaklarının her birinde yapma taşlardan yüzükleriyle o gün tramvayda olduğu gibiydi hep. Sokaklarda dolaşan bir dişi kaplan. Yılların dış görünüşüne eklediği çok az şey de onun yararına olmuştu. Çok daha alımlı, ateşli Afrikalı gövdesi gittikçe daha dolgun, göz alıcı bir olgunluk içinde salınıyordu. Florentino Ariza 10 yıl ona sokulamamış, böylece başlangıçtaki hatasını çok acı bir biçimde ödemişti. Leona Cassiani ise bu konu dışında her konuda yardım etmişti ona. Annesinin ölümünden sonra sık sık yaptığı gibi geç saatlere dek büroda kalıp çalıştığı bir gece, Florentino Ariza tam çıkmak üzereyken Leona Cassiani'nin odasında ışık yandığını gördü. Kapıya vurmadan açtı, oradaydı. Yazı masasının başında dalgın, ciddi, gözünde ona akademik bir hava veren yeni gözlüğüyle. Florentino Ariza dışarıda bomboş rıhtımdan uykuya dalmış kentten, karanlık denizin üstüne çökmüş sonsuz geceden, limana varışının bir saatten fazla gecikeceğini bildiren bir geminin hüzünlü düdüğünden başka bir şey olmadığının bir sevinç ürküntüsüyle bilincine vardı. El Candilejo sokağında yolunu kesmek için yaptığı gibi iki eliyle şemsiyesine dayandı ama bu kez dizlerinin tutmadığını fark etmesin diye. ''Söyle kalbimin aslanı,'' dedi. ''Buna ne zaman bir son vereceğiz?'' O hiç şaşırmadan tam anlamıyla kendine egemen gözlüğünü çıkardı. Güneş gibi bir gülüşle gözlerini kamaştırdı Florentino Ariza'nın. Ona hiç sen dememişti daha önce. Bakın Florentino Ariza dedi. 10 yıldır burada oturmuş, bunu bana sormanızı bekliyordum. Ama artık çok geçti. Fırsat katırla çekilen tramvaya onunla birlikte binmiş, onun oturduğu iskemlede onunla birlikte oturmuştu hep. Ama şimdi bütün bütün kaçıp gitmişti. Gerçek şuydu. El altından onun için yaptığı bunca hilelerden, onun uğrunda katlandığı bunca pislikten sonra yaşamda ondan daha çok yol almış, aralarındaki 20 yıllık yaş farkını çoktan aşmıştı. Ona göre çok yaşlanmıştı. Onu öyle çok seviyordu ki kandırmaktansa onu sevmeyi sürdürmeyi iyi tuttu. Bunu ona kaba bir biçimde söylemek zorunda kalsa bile. Hayır dedi. Hiçbir zaman olmayan oğlumla yatağa girmiş gibi hissederim kendimi. Florentino Ariza son sözü söyleme hakkının kendisinde olmamasının sızısını duydu. Bir kadının hayır dediği zaman kesin kararı vermeden kendisine ısrar edilsin diye beklediğini düşünürdü hep. Oysa onun durumu başkaydı. İkinci kez yanılma riskini göze alamazdı. Kendi isteğiyle hatta onun için hiç de kolay olmayan bir incelikle çekildi yolundan. O geceden sonra aralarında var olabilecek herhangi bir gölge, burukluğa yol açmaksızın dağıldı. Böylece Florentino Ariza bir kadınla yatağa girmeksizin dost olunabileceğini öğrendi sonunda. Leona Cassiani, Florentino Ariza'nın gizini açmayı düşündüğü tek insan oldu. Bu gizi bilen birkaç kişi zorunlu nedenlerle onu unutmaya başlamışlardı. Bunların üçü bu gizi mezara götürmüşlerdi kuşkusuz. Onu ölmeden çok önce belleğinden silen annesi, kızı gibi sevdiği birinin hizmetinde yaşlandıktan sonra ölen Gala Placidia. Bir de ona dua kitabının arasından ömrünün ilk aşk mektubunu getirmiş olan, bunca yıl sonra sağ olması olanaksız o unutulmaz Escolastica hala. O zaman sağ mı ölüm olduğunu bilmediği Lorenzo Daza, rahibe Franca della Luz'a kovulmasını önlemek için kızının gizini açıklamış olabilirdi. Ama bunların onu dile düşürmeleri pek olası değildi. Hildebranda Sanchez'in uzak eyaletindeki adlarına ve açık adreslerine telgraflar göndermiş olan 11 telgrafçıyı da saymak gerekiyordu. Bir de Hildebranda Sanchez'le yabanıl kuzinlerinden oluşan mahiyetini. Florentino Ariza, Doktor Juvenal Urbino'nun da hesaba katılması gerektiğini bilmiyordu. Hildebranda Sanchez, evliliklerinin ilk yıllarından sonra onlara yaptığı birçok ziyaretlerinden birinde gizi açıklamıştı ona. Ama bunu öyle rastgele bir şeyden söz edermiş gibi öyle olmayacak bir anda yapmıştı ki, sandığı gibi Doktor Urbino'nun bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak şöyle dursun, kulağına hiç girmemişti bile. Gerçekten de Hildebrand'a Florentino Ariza'nın adını kanısınca şiir festivali yarışmasını kazanabilecek tanınmamış ozanlardan biri olarak anmıştı. Doktor Urbino onun kim olduğunu güçlükle anımsamış, Hildebrand'a da kaçınılmaz olduğundan değil ama içinde en küçük bir kötülük olmaksızın onun Fermina Daza'nın evlenmeden önceki tek aşığı olduğunu söylemişti. Nişanlılıklarının alabildiğine masum ve geçici olduğuna, bu yüzden daha da çok içe dokunduğuna inandığı için söylemişti bunu ona. Doktor Urbino yüzüne bakmadan yanıtlamıştı. O adamın ozan olduğunu bilmiyordum. Sonra hemen silmişti onu belleğinden. Başka nedenler arasında mesleği onun bir ahlak davranışı olarak unutmaya alıştırdığı için. Florentino Ariza, gizini bilenlerin annesi dışında Fermina Daza'nın dünyasına ait olduğunu fark etti. Kendi dünyasından bir kendisiydi bilen. Zaman zaman bölüşmek istediği ama o zamana dek böyle bir güvene değer kimse bulamadığı ağır yükü tek başına taşıyordu. Leona Cassiani bölüşebileceği tek kişi olabilirdi. Yalnızca biçimini ve zamanını bilmek gerekiyordu. Bir yaz öğle sonunun boğucu sıcağında tam bunu düşünürken Doktor Juvenal Urbino saat 3 sıcağında dayanabilmek için her basamakta dura dura CFC'nin dik merdivenlerini çıkıp pantolonuna dek tere batmış soluk soluğa Florentino Ariza'nın odasına girdi. ''Kasırga geliyor.'' dedi son bir solukla. Florentino Ariza, 12. Leon amcasını görmeye geldiğinde sık sık görmüştü onu orada. Ama bu istenmeyen gelişin yaşamıyla doğrudan bir ilgisi olduğu izlenimini hiçbir zaman bu denli açık seçik hissetmemişti. Doktor Juvenal Urbino'nun da mesleğinde engelleri yendiği, elinde şapkası bir dilenci gibi sanat girişimlerine katkı sağlamak için kapı kapı dolaştığı bir dönemdi o dönem. En sürekli, en cömertçe katkıda bulunanlardan biri tam o sırada çalışma odasında yaylı koltuğuna gömülmüş her günkü 10 dakikalık şekerlemelerinden birini yapmakta olan 12. Leon amca olmuştu her zaman. Florentino Ariza, Doktor Juvenal Urbino'dan 12. Leon amcanın odasına bitişik, bir bakıma onun bekleme odası olan kendi odasında bekleme lütfunda bulunmasını diledi. Çeşitli vesilelerle birbirlerini görmüşlerdi ama hiç böyle yüz yüze gelmemişlerdi. Florentino Ariza bir kez daha kendini aşağı görmenin bulantısını duyduğu içinde. Sonsuz gibi görünen 10 dakika içinde amcası uykudan vaktinden önce uyanmıştır umuduyla tam 3 kez kalktı yerinden. Bir termos dolusu da acı kahve içti. Doktor Urbino bir fincan kahve içmeyi bile kabul etmedi. Kahve zehirdir dedi. Sonra da Florentino Ariza'nın kendisini dinleyip dinlemediğini aldırmadan konudan konuya geçerek konuşmayı sürdürdü. Florentino Ariza, onun doğal seçkinliğine, sözcüklerin akıcılığına ve özenle seçilmişliğine, soluğunun gizli kafuru kokusuna, kişiliğinin büyüleyiciliğine, en basit sözcükleri salt onun ağzından çıktığı için önemli kılmayı başardığı kolaylık ve inceliğe katlanamıyordu. Birden doktor damdan düşercesine konuyu değiştirdi. Müzik sever misiniz? Florentino Ariza hazırlıksız yakalandı. Kentte verilen bütün konserlere, opera temsillerine giderdi ama eleştirel ya da bilgili bir konuşma yapacak yetenekte görmüyordu kendini. Moda şarkılara, özellikle yeni yetmeliğinde kendisinin bestelediklerine ya da gizli gizli yazdığı şiirlere açık bir yakınlığı olan duygusal valslere gönlü kayıyordu. Rastgele bir kez işitmeye görsün, hiçbir tanrısal güç geceler boyu aklından çıkaramıyordu ezgilerini. Ama bu, bir uzmanın sorduğu böylesine ciddi bir soruya ciddi bir yanıt olamazdı. Gardel hoşuma gidiyor, dedi. Doktor Urbino anladı, anlıyorum, dedi. Bugünlerde moda. Sonra her zamanki gibi resmi makamların paraca desteği olmaksızın gerçekleştirmesi gereken sayısız yeni tasarıyı sıralayarak konuyu saptırdı. Bugün gerçekleştirilebilen temsillerin düzeyinin geçen yüzyıllardakilerin görkemiyle karşılaştırıldığında insanı umutsuzluğa düşürecek denli düşük olduğunu vurguladı. Gerçekten de böyleydi. Bir yıldır Cortot, Casals, Thibaut üçlüsünü Teatro de Comedia'ya getirtebilmek için abone biletleri satıyordu. Ama hükümette onların kim olduklarını bilen tek kişi yoktu. Öte yandan Roman Karalt'ın Polisiye Oyunlar Topluluğu, Manola de la Presa Operet ve Müziki Güldürüler Kumpanyası, sahnenin ortasında bir anlık bir fosfor ışığı parıltısında kılık değiştiren akıl almaz göz bağcılar, mim oyuncuları, Santanellaların kendini Folies Bergère'in eski balerinlerinden biri olarak tanıtan Dönüs Deltani'nin, hatta bir boğayla göğüs göğüse güreşen o gözü kara iğrenç bastlı Ursus'un biletleri o bir ay içinde tükenmişti. Ama bizim yarım yüzyılda 9 savaştan sonra barış içinde yaşamaya başladığımız sırada Avrupalıların bir kez daha barbarca bir savaşın en kötü örneğini vermelerinden yakınmamak gerekirdi. İyi düşünüldüğünde tek bir savaş sayılabilirdi bu savaşlar. Hep aynı savaş. Florentino Ariza'nın bu büyüleyici konuşmada en çok ilgisini çeken, Doktor Juvenal Urbino'nun geçmişteki girişimlerinin en çok yankı uyandıran ve en kalıcı olanı, şiir festivali yarışmasını yeniden canlandırma olasılığıydı. Florentino Ariza, kendisinin de yalnız ülkenin geri kalan yerlerinde değil, öteki Karayip ülkelerinde de birçok ünlü ozanları çekmeyi başarmış olan bu yıllık yarışmaya sürekli olarak katılanlardan biri olduğunu söylememek için dilini ısırmak zorunda kaldı. Konuşma başlar başlamaz havadaki sıcak nem birden soğudu. Karşıt yönlerden esen rüzgarların oluşturduğu bir fırtına, kapıları pencereleri gümbür gümbür sarstı. Binanın temelleri akıntıya kapılmış bir yelkenli gibi çatırdadı. Doktor Juvenal Urbino bunun farkına varmamış göründü. Haziranda patlak veren deli kasırgalarla ilgili rastgele bir iki söz söyledi. Sonra birden kendisi de farkına varmadan karısından söz etti. Yalnızca en coşkulu yardımcısı değil, girişimlerinin ruhuydu o. O olmasaydı hiçbir şey olamazdım, dedi. Florentino Ariza soğukkanlı, sesi kendini ele verir korkusuyla hiçbir şey söyleme yürekliliğini kendinde bulmaksızın, başının belli belirsiz bir devinimiyle bütün söylediklerini onaylayarak dinledi onu. Birkaç tümce daha, Doktor Juvenal Urbino'nun kendisine soluk aldırmayan onca işi arasında karısına neredeyse kendisi kadar tapmaya vakit bulduğunu Florentino Ariza'nın anlamasına yetti. Bu gerçek allak bullak etti onu. Ama istediği gibi tepki gösteremedi. Çünkü tam o anda yüreği bir oyun oynadı ona. Yalnızca yüreğin oynayabileceği kalleşçe bir oyun. Kendisiyle her zaman kişisel bir düşmanı saydığı o adamın aynı yazgının kurbanları olduklarını, ortak bir tutkuyu bölüştüklerini açıkladı ona. Aynı boyundurağa koşullu iki yük hayvanı gibi. Bitmez tükenmez 27 yıllık bekleyişi boyunca ilk kez Florentino Ariza kendisinin mutlu olabilmesi için bu değerli adamın ölmesi gerektiği düşüncesiyle katlanılmaz bir acı duydu. Kasırga geçip gitti. Ama Bora 15 dakika içinde Laguna bölgesinde tozu dumana katmış, kentin ortasında yıkıma yol açmıştı. Doktor Juvenal Urbino, 12. Leon amcanın cömertliğinden bir kez daha hoşnut, yağmurun bütün dinmesini beklemeden Florentino Ariza'nın arabaya dek ödünç verdiği şemsiyeyi dalgınlıkla alıp götürdü. Ama Florentino Ariza için hiç önemi yoktu bunun. Tersine Fermina Daza'nın şemsiyenin sahibinin kim olduğunu bilseydi neler düşüneceğini düşünerek sevindi. Leona Cassiani odasına uğradığında karşılaşmanın sarsıntısıyla allak bullaktı hala. Ona gizini döndürüp dolaştırmadan, yaşamı kendisine haram eden bir yarayı deşer gibi, açmanın tam sırası gibi göründü ona. Ya şimdi açabilirdi gizini ya da hiçbir zaman. Doktor Juvenal Urbino hakkında ne düşündüğünü sormakla başladı söze. Neredeyse hiç düşünmeden yanıtladı Leona Cassiani. Birçok şeyler yapan bir adam. Belki de gereğinden çok şey ama sanırım ne düşündüğünü hiç kimse bilmiyor. Sonra kalemin ucundaki silgiyi iri yarı bir zencinin ince, uzun dişleriyle kemirerek düşünmeye koyuldu. Sonunda kendisini ilgilendirmeyen bir konuyu kapatmak için omuzlarını silkti. Belki de bu nedenle birçok şeyler yapıyordur, dedi. Düşünmek zorunda kalmamak için. Florentino Ariza onu alıkoymaya çalıştı. Ne yazık ki ölmesi gerekiyor, dedi. Herkes ölecek, dedi Leona Cassiani. Doğru, dedi, ama o herkesten çok ölecek. Leona Cassiani hiçbir şey anlamadı. Tek sözcük bile söylemeden yine omuzlarını silkti, sonra çekip gitti. O zaman Florentino Ariza, geleceğin bilinmez bir gecesinde Fermina Daza ile mutlu bir yatakta ona aşkının gizini bilmeyi hak eden biricik kişiye bile açmadığını anlatacağını anladı. Hayır, hiçbir zaman açmayacaktı gizini. Leona Cassiani'ye bile. Ömrünün yarısı boyunca onu öylesine güven içinde sakladığı kasayı ona açmak istemediğinden değil, kasanın anahtarını kaybettiğini ancak o zaman anladığı için. Ama o günün en sarsıntıcı olayı bu değildi. Gençlik günlerinin özlemi, her 15 Nisan'da gürültüsü Antillerde yankılanan şiir festivalinin anısı canlı kalmıştı içinde. Baş oyunculardan biri olmuştu hep ama hemen hemen her şeyde olduğu gibi gizli bir baş oyuncu. 24 yıl önce ilk yarışmadan başlayarak birkaç kez katılmış ama hiçbir zaman en küçük bir derece bile alamamıştı. Ama onun için hiçbir önemi yoktu bunun, çünkü ödül kazanmak için katılmıyordu yarışmaya. Yarışmanın onun için ayrı bir çekiciliği vardı. İlk yarışmada mühürlü zarfları açarak kazananların adlarını açıklamakla Fermina Daza görevlendirilmiş, daha sonraki yıllarda da gelenek bu olmuştu. 20. ayrımın sonu, sayfa 219.